Ayrım 13.
Sayfa 231. Ankara'da mağlubiyet telaşı. Ankara'ya yaklaştıkça, şurada burada telaşlı yolcularla konuştukça, Türk ordusundaki bozgun belgeleriyle karşılaşıyorduk. Ankara'nın düşmesini saat meselesi değilse bile gün meselesi sayıyorlardı. Yolda sıra sıra Kağanlılara, Tatar arabalarına rastlıyorduk. Bunlar batıdan doğuya geçen şuurlu vatandaşlardı. Malını terk edip ırzını canını korumak kaygısında ailelerdi. Ankara'ya varışımızda bu şehirdeki kalbur üstü kimselerin de aynı telaş içinde olduklarını gördük. Bir Kağan'ı 100 altına kiralanıyormuş Sivas'a kadar diye herkes söylüyordu. Gazetelerin makineleri söküle yazmış, onlar da yüklene yazmış, gide yazmış. Bir acil tedarik ki Mevla beterinden saklasın. Yalnız variyetsizler bizden tavuk esirgeyen köylülerin ruhi haletinde olsa gerekti. Aslında baharla bir Nazım'la Vala'nın Bolu'daki yaşantısı değişmişti. Önce iklim. Havalar ısındıkça zaten gevşemiş kar öbekleri büsbütün çözülüyorlar. Saçaklardan damlayan buz gibi damlalar, çamurlu kaldırım kenarlarında su birikintileri. Günler de uzamıştı. Öğrencilerde imtihan heyecanı. Aralarında dengine düşürüp o tembel talebe marşını söyleyen söyleyene. İmtihanın şiddetinden dalgalandı Akdeniz. Muallimler, tam numara vermezseniz imtihana girmeyiz. Beklenmedik değişiklik teklifi işte o günlerde ağır ceza reisi Ziya Hilmi'den geliyor. Grup kızılı bir akşamüstü beyler kahvesinde oturmuşlar. O diyor ki, Nazım senin imtihanların bitti. Vala'nın 10-15 günlük imtihanı kaldı. Ne yapalım, o da imtihan günlerinde Bolu'ya iniversin. Vala hayretler içinde sormuştu. Hayrola, nereden Bolu'ya iniyorum ben? Meğer Ziya Hilmi aylığı 40 kuruşa köyde bir ev tutmuş. Para bir mecidiye ondan, bir mecidiye öbüründen ödenecek. Bir de tay pazarlığı üzerindeymiş ki ne tay ne tay, görmek lazım. Sanki her şey olmuş bitmiş öyle anlatıyor. 100 lira istediler, ben 70'e kadar çıktım, bu tay üçümüzün olacak. 100 liranın yarısı benden, yarısı sizden. Dediği gibi oldu. Vala Ankara'daki Maarif Kongresi'ne Bolu'daki muallimlerin temsilcisi olarak işte o tayın üzerinde gidiyordu. Geceyi yolda at sırtında geçirip tepeden tırnağa toza bulanmış, bozkırın rüzgarına sindiği için kirpiklerimize yapışan ince bir toz içinde Ankara'ya sabahleyin girdik. O şekil ve şemailde beni nasıl tanıdılarsa kuyulu kahveden ismimle seslendiler. Bir grup halinde oturuyorlardı. Divan durur gibi hürmetle oturmaktaydılar. Ve ortalarında Buda heykeline benzeyen sakin, kımıltısız fakat sükûnu ve kımıltısızlığı etkili ve elektrikli bir zat oturuyordu. Bana seslenen gençler bir koşu gelip setin üstüne usulca fısıldıyorlar. Ziya Gökalp'tir, atla gelenin kim olduğunu söyledik, sizinle görüşmek istiyorlar. Heyecanla cevap verdim, atımı bağlayıp geliyorum. Ne bunaltıcı gündü. Bozkır'dan esen kuru ve sıcak yer, sokaklarda olanca tozu kaldırıyor. Yer yer, zaman zaman ortalıkta göz gözü görmüyordu. Sonra kulak içlerinde kül rengi bir kir, dişlerin arasında insanın asabını bozan bir gıcırtı. Taşhan'a inip atları ahıra bıraktılar. Etraflarında aynı telaş ve tedirginlik. Kilim sarılı denkleri, geviş getiren dalgın öküzleri, uzun övendireleriyle göç kağanıları. Toz duman içinde söyledikleri marşlar ufalanıp giden müfrezeler. Anam beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Pencerelerde yüzü kaygılı, bakışları yorgun bir halk ki besbelli büyük bir felaket ön sezisi içindedir. Bunalıyor. Vala her şeye rağmen ciddi bir banyo ihtiyacı hissediyordu. Oysa İttihatçıların mütefekkiri Ziya Gökalp etrafında müritleriyle ermiş bir Buda heykeli gibi kuyulu kahvede onu beklemektedir. En iyisi ilk berbere girip hiç olmazsa doğru düz bir tıraş olmak. Aynaları benek benek, sinek tersi, salonu ucuz lavanta ve çoban kolonyası, berberde kime rastlasa iyi, Yakup Kadri'ye. Meğer o da kapağı hanedir Ankara'ya atmış. Aynada kendini görünce onun gösterdiği hayrete doğrusu hiç şaşırmıyor. Çünkü yanık yüzü, uzamış sakalları ve acayip kılığıyla o artık bambaşka bir vala olmuştur. Ben o eski yumuşak fesli, soluk yüzlü, pense gözlüklü, uzunca saçlı, şehirli bohem şair, bir dağlı olmuştum. Çeteci gibi bir manzaram vardı. Bunu ilk defa keşfediyordum. Tabiat ortasında burnunda pense durmadığı için kulak arkasına takılan badem biçimi eski zaman gözlükleri almıştım. Kararmış bir yüz, haşinleşmiş tavırlar, daha erkekleşmiş bir edat. Çıkar çıkmaz hayli tunturaklı bir leylek takırtısına dolaşacaktı. Çerden çöpten fakat hayli muhkem yuvaları hemen oracıktaymış. En yakındaki damın üzerinde iki yavru leylek gagasına solucanla gelen analarını karşılıyor. O ise üstündeki başındaki tozu silkeleyerek 5 dakika sonra marif vekaleti celilesine giriyordu. Kimisi ayakta, kimisi merdiven basamaklarına çökmüş, sigara saran eshab-ı mesali. Masalarının başında cepheden kötü haber bekleyen tasalı memurlar. Allah Allah, sinir bozucu rüzgar ıslığının gerisinden duyar gibi olduğu yoksa Yunan ağır topçusunun uğultusu mu? Duyuluyor demiyorlar mı? Valanın aylardır alamadığı maaşları alması ancak Kazım Nami Bey'i ikna etmesiyle mümkün olabilecek. Onu bulur bulmaz bir çırpıda derdini anlatıyor. Beyefendi, biz Bolu'da tutunamıyoruz. Mürtecileri kendimize düşman ettik. Hele ordunun bozgunu devam ederse lisenin tepesine bizi de kör testereyle ensemizden kesecekler. Onun için istifa ediyoruz. Hiç maaş alamadım. Biriken paralarımı bana merkezden verirseniz şahsen büyük bir dostluk edersiniz. Yunan ağır topçusunun salvolarına karanlık ve tehditkar gök gürültüleri karışıyor. Makineli tüfek ve piyade tüfeği atışları devam etmektedir. Düşman taarruzu bütün cephelerde birden süngü takmış piyadenin Türk müdafaatlarına doğru harekete geçmesiyle başlıyor. Taarruzun ağırlığı Mangal Dağı ve yöresine yönlendirilmiş. Fırtınalı sağanak, kırbaç gibi yağmur, karanlık ve kapalı hava, kaşla göz arasında birbirine zincirlenen şimşeklerin yalazıyla aydınlanıyor. O birkaç saniyelik aydınlıklarda Yunan piyadesinin ileri harekatını hayal meyal görmek mümkün. Türk siperlerinde vaziyet kötü çünkü yağmur ve rüzgar Türk siperlerine doğru. Bu Türk askerlerinin rüyet sahasını daraltıyor. Atışların isabet ihtimali düşük. Buna rağmen direniş inatçı olduğu kadar sert. Nihayet Türk siperlerine giren Yunan piyadesiyle boğaz boğaza amansız bir süngü harbi başladı. Ankara'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetindeki Sakarya Savaş Bölgesi'nin cephe haritasında mavi oklar, kırmızı oklar üzerine yürüyor. Kırmızı oklar yer yer çekilmektedir. Neticede Mangal Dağı'nın etrafına mavi kalemle bir daire ile çizilir. Mangal Dağı düşmüştür. Kuyulu kahveye dönmeden bir zaman valianın içinde bir Ziya Gökalp kaygısı. Onu İstanbul'da aralarında İttihatçıların şeyhi diye anıyorlardı. Yusuf Ziya'yı dinlerseniz Hazret'in bir manzumesindeki o pek meşhur iki mısra şahsiyetinin tam ifadesiymiş. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Halbuki Yahya Kemal başka bir telden çalıyordu. Ona bakarsanız garp fikriyatı İstanbul'u transit geçer, Diyar-ı Bekir'de onun kucağına düşermiş. Kimliğini efsaneye dönüştüren belki de gençlik yıllarındaki Kürtçülük sükutu hayalinden sonra beynine bir kurşun sıkması lakin kafatasını delemeyişi. Türkçülüğü de İttihatçılığı da bunun arkasından geliyor. Vala onunla acaba hangi zemin üzerinde sohbet edecekti? Aralıklarla cepheden gelen çoğu kötü haberlerin gergin kötümserliği içinde onu da onun muhiplerini de kahvede bıraktığı yerde bulacaktı. Tuhaf şey, şehri o kadar tozutan rüzgar aniden kesildi mi? Yoksa kuyulu kahve onun istikametine sapa mı düşüyor? Burada ortalık süt liman. Ziya Gökalp'i Türkiye'nin pek netameli bir gününde gençlerin arasında Şeyh Efendi ve müritleri münasebetini hatırlatan bir tablo içinde gördüm. Bizim Anadolu maceramızı adım adım izlemiş, yazdıklarımızı okumuş, gerek bana gerek Nazım'a büyük ilgi gösteriyordu. Yanındaki iskemleyi eliyle okşayarak beni oturttu, sırtımı sevdi. Önceden ve sonradan anlatılanlara hiç uymayan bir Ziya Gökalp'le karşılaştım. Yok canım, bu da heykeline filan değil, galiba daha çok bir uzak doğu silahşörünü andırmaktadır. Neden? Malta'daki sürgünden Ankara'ya birden gelivermesinden mi? Yoksa devlet-i aliyeden sonra Ankara hükümetinin de göçme tehlikesi içinde görünmesinden mi? Çünkü birileri zaman zaman bir koşu çıkıp geliyor, nereden edindikleri meçhul cephe haberlerini getiriyorlardı. Hemen hepsi kötü haberlerdi bunlar. Ziya Bey anlatılanları dikkatle dinledikten sonra gözlerini hafifçe kısıyor. Türklük ölmez diyordu. Ankara'da olmazsa Sivas'ta. Allah bilir daha da şarkla yeni bir Türk mukavemeti mutlaka doğacaktır. Vala o anda Nazım ve Ziya Hilmi ile niye Kafkasya'ya gitmek istediklerinin mantıki gerekçesini bulmuştu. Mustafa Kemal şayet bozguna uğrarsa İttihatçılar Rusya'da düşmana karşı koyacak ikinci bir dalga hazırlamak emelindeydiler. Lenin'in yardımıyla. Ziya Gökalp'in bunları bilmemesine imkan yoktu. Çünkü o İttihatçıların ruhuydu, şeyhiydi. Sakarya'dan gelen kötü haberlere rağmen ümidinin kırılmamasının başlıca unsuru da bu ikinci dalgaya güveniydi. Çünkü sevgili Enver Paşa'sı da Rusya'da bulunuyor, yani damadı Hazreti Şehriyari Enver Paşa, Cemal Paşa ile birlikte Rusya'da bulunuyor. Nuri Paşa Kafkaslar'da palaç almıştı. Talat'a bir haber uçurulsa Almanya'dan Kafkasya'ya inmesi işten bile değil. Kutül Amare kahramanı Halil de Batum'da Türk sınırına yakın. İşte bunlar alesteydiler. İttihatçılardan Tanıncı Muhittin de Tiflis'e gitmişti. Hariciyemizin şahsiyetleri arasında İttihatçılar da vardı. Doğu'da birikmiş bu siyasi ve askeri dayanağı Ziya Gökalp biliyordu. Derinliklerinde kor kızılı yıldızlar, akşam karanlığı, insanın içini ürperten bir serinlik olarak çökmesin mi? Serinlik az sonra ayaza dönüştü. Kalabalık buna rağmen dağılmıyor. Vala'nın ilk gelişinde aklında kalmış o salaş salona geçtiler. Hani Şanos'un da üstü başı dönükülen bir çare bir hanende şarkılar söylemişti. Çağrışımların dürtüsüyle mi nedir kendini tutamıyor? Yani Ümit Asya'da mı? Bir ara biz Asya isimli bir mecmua çıkartmak niyetindeydik. Ziya Bey kaşlarını kaldırdı. Hayır dedi, Asya isimli mecmua çıkarmak Avrupalılık mefhumunun karşısına Asyalılığı dikmek olur. Ben bunu caiz görmem, Türkler Avrupalı olmalıdırlar. Belki imlada Latin alfabesi kullanılırsa? Ona da hayır, Latin harflerini ancak kıraatı kolaylaştırmak maksadıyla auxiliar, yani yardımcı olarak alabiliriz. Fakat sustu, dalgın dalgın çayından bir yudum aldı. Fakat diye cümlesini tamamladı. Arap alfabesiyle alakamızı kesemeyiz. Çünkü böyle bir şey kaç asırlık tarihimizle alakayı kesmek olur. Ve yanımızda gençlerle hep vatan konularını konuştuk. Cepheden haberler gelmekte devam etti. Derken bir mucize oldu. Müjde diye koşuştular. Ordu mukavemet ediyor. Harbin talihi değişmiştir. Yunan ricata başladı. Kahraman milli ordumuzun zafer galebesi Yunanlar bozulmaya ve ricata başladılar. Anadolu tebliğ resmisi düşman taarruzunu kamilen kırılarak bazı Yunan kıtaatının ricata başladıklarını resmen bildiriyor. Falih Rıfkı başmakalesinde düne kadar Türk olmaktan utanan kozmopolit bir İstanbullunun Avrupa'da Türkiye ile alakadar bir hizmete talip oluşundan hisse çıkarıyor. Türklüğü benimsemekten utananları Anadolu nahiyelerinin güneşinde pişire pişire aslına nesline benzetmeliyiz. Akşam 8 Eylül 1337, 1921. Anadolu'ya bir don bir gömlek. Dini vazifemiz yarınki umumi duaya iştirak etmektir. Milli vazifemiz Anadolu'ya bir don bir gömlek vermektir. Halide Edip'in beyanatı. Son erkeğimize, son kadınımıza kadar mücadele edeceğiz. Vakit 8 Eylül 1337, 1921. Silahlarımızın muvafakiyeti. Eylül'ün 6. günü cepheyi ziyaret eden Refet Paşa, meydan muharebesinin zaferimizle neticelenmiş olduğunu söylüyor. Fransız gazeteleri bugün ricatına rağmen Türk ordusunun çökertilemeden ayakta kaldığını beyan ediyorlar. İleri 8 Eylül 1337, 1921. Bugün, yarın umumi taarruza kalkacağız. Tekerleklerin raylardaki tıkırtısı gecenin serin ıssızlığında büyüyordu. Arada lokomotifin hışıltılı soluması, arkasından uzun tiz ve titrek düdüğü, bacasından simsiyah dumanlar savuruyor. Avuç avuç kıvılcım, vakit hayli geç, yatsıyı geçmiş. Üçüncü mevkide ayağında çizmeler, sırtında üniforma, ufak tefek bir nefer. Pencerenin yanına oturmuş sigara içiyordu. Gözleri dizlerinin üzerinde tuttuğu yazılı bir kağıda dalmış. Açık pencerelerden vagonların içine dağılan duman ve is kokusu. İki sıra ötede ağzı açık horlayan çarşaflı bir kadın. Dizine başını koymuş, uyuyan sanki melek bir kız çocuğu, koridorda neferlerin gürültüsü. O duman kokusundan tedirgin sigarasını dudaklarına götürdü. Başını kaldırıp dışarıya baktı. Dağınık bulutların ay ışığıyla yer yer yaldızlandığı mehtaplı gece, uzak uzak askerlerin yaktığı ateşler seçiliyor. Gökyüzünde ay bir var bir yok. O sırada Katar herhalde cepheye giden bir süvari müfrezesini geçecektir. Atlar ürktü. Halide Onbaşı yeniden gözlerini dizlerinin üstünde tuttuğu evraka indirmişti. Resmi bir evrak bu, üstelik ona hitaben kaleme alınmış. Genç kadın gözleriyle okurken tuhaf bu ya, kulaklarında adeta Mustafa Kemal'in sesi. Halide Edip Hanımefendi Hazretlerine, Garp cephesi müstaceldir. Ordu safları arasında vatanımızın müdafaasına fiilen iştirak için şiddetli istekle vuku bulan müracaatı vatanperveraneleri orduca memnuniyetle telakki olundu. Hizmet-i milliye-i askeriyeye kabul ve garp cephesine memur edildiğinizi tebliğ ederim. Başkumandan Mustafa Kemal. O sırada Katar ağır solumalar, bol duman ve fren gıcıltıları arasında yavaşlıyordu. Halide başını kaldırdı, ellerinde gemici fenerleriyle iki istasyon görevlisi düdük çalarak hem makinisti uyarıyor hem de bu tarafa koşuyorlar. Etraflarında mehtabın lacivert aydınlığına dağılmış asker kalabalığı. Galiba sevkiyat var. Halide onbaşı kalkmış, elinde çantasıyla koridordan vagonun kapısına yürümüştü. Kapıyı açmak için Katar'ın tamamıyla durmasını bekledi. Bir yandan kalabalığın arasında gözleriyle seyisini arıyordu. Kısa boylu bir zabit o an yanı başında peydahlanıyor, selam vererek kendisini tanıttı. Cepheye hoş geldiniz hanımefendi, ben Yüzbaşı Tevfik. İsmet Paşa'nın yaveriyim, vazifem sizi karargaha götürmektir efendim. Halide edip gülümsedi, teşerrüf ettik Yüzbaşı. Hala etrafına bakınıyor, seyisini arıyordu. Sordu, nerede bu karargah, buraya uzak mı? Yüzbaşı Tevfik Bey, ala gözle dedi. Az susup ilave ediyor. Paşanın arabasıyla gideceğiz efendim. Garp cephesi karargahı Alagöz köyünde herhangi bir ev, öbürlerinden farkı pencerelerinin aydınlığı, kapısındaki nöbetçiler, sürekli girip çıkan zabitan ve nefer kalabalığı. Halde onbaşı sanki başka bir yerdedir. Çevresinde gördüklerini değil, adeta bir rüya yanılgısını yaşamaktadır. Karargaha gelirken yolda seyyar bir sahra hastanesinin yanından geçmediler mi? Gözlerinin önünden aralıksız ellerinde övendire, cepheden kanılarıyla yaralı taşıyan, o kaşları çatık, bakışları vahim köylü kadınları geçiyor. Bir türlü gitmiyorlar. İsmet Paşa'nın makamı evin en büyük odasıydı. Üstünde kiper taritaları, şifre evrakı, sahra telefonu ve daktilo. Epeyce büyük bir masa. Hemen yanı başında battaniye örtülü portatif bir karyola. Sık sık aşağıdan telefon zilleri, dışarıdan müfreze kumandanlarını kırbaç gibi şaklayan emirleri işitiliyor. Halde tedirgin, ağır ve derinden zaman zaman duyduğu o kalın ve ağır uğultu. Acaba Yunan ağır topçusu mudur? İsmet Paşa onlar girdiğinde masanın başında ve ayaktaydı. Genç ve kayzer bıyıklı bir binbaşıdan malumat alıyor. Onu görür görmez gülümsedi. Binbaşıyı belli belirsiz bir baş işaretiyle gönderip o tarafa ilerliyor. Hoş geldiniz. Artık benim ordumda bir nefersin. Birinci şubede çalışacaksın. Evet paşam. Ona tahta bir iskemle gösterdi. Otursana dedi. Sana bir oda tahsis eyledik. Bir de emir ver. Telefon çalmaya başlamıştı. Yeniden masasının başına geçecektir. Bu arada diyor ki, başkumandanı ziyaret ettiniz tabii. Hayır, hayır paşam. İsmet Paşa telefonu kaldırırken durdu, ona baktı. Sesine garip bir ciddiyet katarak, öyle mi dedi, o halde şimdi, yani hemen gidiniz. Halde ayağa kalkmıştı. Emredersiniz paşam diyor. Sahici bir onbaşı gibi niçin topuklarını birbirine vurup selam vermediğini bir türlü kestiremiyordu. Tereddüdü onu rahatsız etmişti. Karargâhtan nefer kalabalığını geçip otomobile yürürken kulaklarında yine o uzak ve ağır uğultular. Yunan ağır topçusu olduğu kesin, oysa ellerinde övendire, kaşları çatık, bakışları vahim köylü kadınları. İçinde bir yerinde dokunaklı bir uzun hava gibi bilinmez hangi cepheden, bilinmez kaçıncı yaralılarını taşımaya devam ediyorlar. Kısmı azabı genç zabit bunların. Halide umduğunun aksine başkumandanlık karargahını öncekinden sakin, sessiz, hatta tenha bulacaktı. Ne pencerelerinde öyle bir aydınlık, ne etrafında o telaşlı nefer ve zabit kalabalığı var, ne de karanlığı patiska gibi yırtan sert kumandalar, ne mutlu asıl telefon zilleri. Reis Paşa'nın üstü açık otomobili bir kenara çekilmiş duruyor. Kapıda yaver Muzaffer Bey, karargah nöbetçisi yüzbaşı ile konuşmaktadır. Onu beklemekteymiş, görür görmez gülümsedi. Saygılı, insanı ferahlatan bir gülümsemeydi bu. Arkasından safa geldiniz diyor, paşa biraz evvel sizi sordu. Halde üniformasını düzeltiyordu, ancak gelebildik. Birlikte üst kata çıktılar, aynı köy odası, aynı basitlik ve sadelik. İskemleler ve masa, üzerinde şifre miftahları, haritalar, içilmiş iki kahve fincanı. Uzaktan ve derinden o top uğultusu duyuluyor, yakından köyün köpekleri. Reis Paşa odadaki tek koltuğa oturmuştu. Halide'nin geldiğini görür görmez ayağa kalktı. O dakika çehresi belirgin bir acıyla geriliyor. Sağ eliyle ağrıyan yerini tuttu. Kaburgaları hala iyileşmemişti ki. Gülümsemesi solgun. Safa geldiniz hanımefendi. Halide saygıyla eğilip elini öpecektir. Sağ olun paşam. Mustafa Kemal az önce sohbet ettiği zabiti gösteriyor. Boylu boslu, hayli gösterişli, çehresi biraz da Reis Paşa'yı andıran bir Miralay. Miralay Arif Bey, yoksa tanır mıydınız? Müşerref oldum Miralay'ım. Miralay ayıcı Arif Bey de ayağa kalkmıştı. Onu topuklarını vurarak askerce selamladı. Nefer kılığında dolaşan bu alafranga hatunu gözü pek tutmamış gibi bir hali vardı. Bu arada reis paşa Halide'yi iskemleye buyur edecekti. Buyurun şöyle oturun. Muzaffer Bey'e dönerek, çocuk bize birer kahve söyle dedi. Tabakasını genç kadına uzatıyor. Kibritin alevini sigarasına tutarken sordu. Ankara'da ne var ne yok bakalım. Millet nefesini tutmuş cepheden zafer bekliyor paşam. Mustafa Kemal Paşa hafifçe dalgın kendi kendine konuşur gibi cepheden haber cepheden zafer herkesin beklediği budur dedi. Sonra Halide İlbe gülümseyerek ekliyor. Yunan'ı Anadolu bozkırında imha edeceğiz. Masanın üzerindeki haritaya eğilerek sigarayı tuttuğu iki parmağıyla işaret ediyor. Şu anda vaziyet haritada görüldüğü gibidir. Kırmızılar bizim atlar, maviler Yunanlıların. Harita ucuna mavi ve kırmızı kağıtlar yapıştırılmış, toplu iğnelerle kuvvetlerin karşılıklı durumunu gösteren bir cephe haritasıydı. Mustafa Kemal Paşa zarif el hareketleriyle durumu açıklıyordu. Papulas'ın raporunu okumuş muydunuz? Hayır mı? Haize ehemmiyet değil, ben okudum. Hülasaten diyor ki, Türkleri mağlup ettim, Sakarya'nın şarkına yerleştim vesaire. Halbuki bizim planımız iki safhalıdır. Farkında olmadığı şu, ilk safha düşmanı çarpışmaya mecbur etmek, çarpıştıkça kırmak ve bilahare beli üzerine atılmak. Hanidir içinde savrulduğu savaş geriliminden mi, hala üstünde taşıdığı tren yorgunluğundan mı, yoksa ansızın katıldığı karargahın hiç beklemediği sakin ve kendinden emin havasından mı, nedense Halide Onbaşı o an onbaşılığından çıkıvermiş. Osmanlı münevveri bir kadın muharrir olarak Suriye'de Cemal Paşa karargahında yaşadığı günlerden bugüne hayatı bir çağrışımlar zinciri haline gözlerinin önünden akmaya başlamıştı. Hem reis paşanın verdiği izahatı dinliyor, hem yakın bir geçmişten kopup gelmiş görüntüler arasında kayboluyordu. Kağanılar, kağanılar, kağanılar. Mühimmat ve erzak taşıyan kağanıların, hele dar boğazlarda ayyuka yükselen o katlanılmaz inleyişleri. Bebesini sırtına sarmış elinde övendire, gece gündüz yürüyen o köylü kadınlar ki, müheykel ve püra zahmettirler. Bilinmez hangi cephede ansızın peydahlanan Yunan tayyareleri bombalarını sapır sapır salıveriyor. Aşağıdan dalga dalga ufka yükselen Allah Allah sedaları. Toprakta gözleri şaşırtıcı bir hayretle sonuna kadar açık taze şehitler. Sıhhiyeci efradının tezkerelerle geriye taşıdığı ağır yaralılar. O da ne? Kulağına bu marş nereden geliyor? Evet o marş ama hangisi? Ankara'da trene binerken istasyonda neferlerin söylediği mi? Hayır o değil, duyduklarına hiç benzemiyor. Ağır, fena halde kanlı, ağır ve dumanlı bir marş. Henüz yazılmamış. Aynı anda cephe haritası üzerine eğilmiş reis paşanın tane tane söylediklerine alışık olmadığı bir sarahatle işitebilmesi onu şaşırtacaktır. Maksadımızın birinci safhası tamamen tasavvur ettiğimiz gibi tecelli etmiştir. Bugün yarın ikinci safhası başlayacak. Bütün cephelerde, bilhassa düşmanın sol cenahına, yani Beylikköprü şarkındaki kuvvetlerine karşı umumi taarruza kalkacağız. Halide bu defa masanın üzerindeki cephe haritasına dalmıştı. Ecnebi bir harita, muhtemelen Kiepert haritası. Sakarya meydan muharebesinin cereyan ettiği sahayı içeriyor. Yunan kuvvetleri mavi, Türk kuvvetleri kırmızı çizgilerle belirtilmiş. Kırmızı okların fazlalığı dikkati çekiyor, adeta yürüyorlar. Halide onların arasından ortalığı alt üst eden topçu bombardımanı görür gibi oldu. Dağılmış Yunan birlikleri önce siperleri sonra köyleri terk ediyorlar. Umutsuz bir ricat, nehri paldır küldür geçen bir Türk süvari müfrezesi, soluk soluğa peşlerindedir. O ne, aşağıda bir piyade kolu, Kartaltepe'ye girdi. Kurtarılmış halkın yorgun sevinci ve gözyaşları köy cayır cayır yanmaktadır. Halide Onbaşı'nın kulağında kelimesi kelimesine reis paşanın verdiği izahat. En son vaziyet şudur,